Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, Erkam Televizyonumuzun kıymetli izleyicileri, bir Ramazan günü akşamında yine İftar Sevinci programında sizlerle beraber olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Her defasında olduğu gibi çok güzel bir misafiri sizlerle buluşturuyoruz. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor İsmail Kara. İslam düşüncesi konusunda efendim, dergah konusunda, hareket dergisi konusunda gerçekten uzman bir kardeşimiz.
Estağfurullah.
Şimdi kendisi Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Böyle bizim izleyicilerimizle böyle bir iftar öncesi sizleri buluşturmamızın sebebi esas siz bugün Nurettin Topçu Hoca'nın izdüşümü gibisiniz.
Estağfurullah.
Yani Nurettin Topçu Hoca'nın gölgesisiniz. Niye?
Estağfurullah.
Hem Hareket Dergisi hem Dergah Yayınları ondan sonra da siz devam ettirdiniz. Tabii Nurettin Topçu Hoca biz belli bir süre o bizim şeyde daha öğrenciliğimiz sırasında biz de gittik Hareket Dergisi'nin o sohbetlerine katılma imkanı bulduk. Ama sizin kadar değil, biz imamdık
Estağfurullah.
efendim. Hem imam hem işte öğrenci, bir de hem fakültede öğrenci hem yüksek istemesinde öğrenci. Böyle bir dağınık bir hayatımız vardı. Ama esasında Nurettin Topçu Hoca bizim ruh hamurumuzu yoğuran, fikir dünyamızı şekillendiren en önemli figürlerden bir tanesi.
Eyvallah.
Abide şahsiyetlerden bir tanesi.
Eyvallah.
Ki İstanbul İmam Hatip'e geldiğinde orada derse girerken her derse bir mabede girer gibi girerim anlayışıyla hareket eden. Efendim çok güzel insanlar yetiştirmiş. Tabii mesela onlardan bir tanesi de bizim rahmetli Emin Işık hocamız.
Eyvallah.
Soğanada.
Eyvallah.
Ama orada esas söylediği bir söz var şeyin. Gelip o zaman diyor ki yeni mezun olmuş Sorbon'dan birincilikle mezun olmuş. Hatta demişler ki ya istersen burada kalsan bir dile bizden ne dilersen o demiş ki Türk bayrağı bir gün daha dalgalansın. Bu kadar da bayrak ve vatan sevgisiyle dolu bir gönül dünyası dolu bir insan. Sonra gelmiş o zaman zannediyorum herhalde bir tekstilci bir amca ona geliyor diyor ki bana diyor bir şey göster.
İlkokuldan arkadaşı.
Alim istemiyorum diyor. Alim. Alim istersem giderim. Bizim Celalettin Hoca bize yeter. Ama bana esas bir sufi, bir arif adam bul deyince o da Hasip Efendi'ye gidiyor.
Önce Asip Efendi'ye
Hasip
gidiyor.
Efendi o zaman 90 küsür yaşlarında. Ama giderken diyor ki efendim böyle bir öğrenci var. Sorbon'u bitirmiş felsefeci. Fakat biraz da sivri dilli. Ne söyleyeceği belli olmaz diyor. Onun için diyor bir size sorayım dedim. Getireceğim size deyince onu bana getirme diyor. Yaşça benden küçük ama yolda büyük olan Abdülaziz Efendi'ye götür diyor. Şimdi bir şuradaki Hasip Efendi'deki tevazuya bakın. Ondan sonra Abdülaziz Efendi'ye gidiyor. Ona da anlatıyor gene böyle bir öğrenci istiyor size getireceğim ne buyurursunuz deyince. Biraz da diyor sivri dilli bir çocuk felsefeci de. Belki kırıcı sözler söyleyebilir filan de deyince. Diyor ki ya kafiri getir, münafığı getir, ne olursa olsun getir ama yalnız kibirliği
Kibirliği
getirme.
getirme.
Ve getirmiş. Hocayı bana işte bana hocamızı anlat diyor Abdülaziz Efendi. Abdülaziz Efendi kazandı tabii. O da diyor ki hocamız size kendisini anlatır. Sonra içeriye girince Zeyrek'teki Ümmü Gülsüm Camisi. Orada hemen hoca efendi içeri girmiş. Elinde bir tepsiyle patates haşlaması var. Biz kazanlıyız demiş. Misafire hoş geldin dedikten sonra aç mısın, susuz musun demeden biz ne gerekiz elimizde ne varsa
İkram
ikram ederiz.
ederiz.
Bak demiş işte hocamız kendini tanıtıyor sana. Şimdi orada gece 2:30'a kadar oturuyorlar. Sonra diyor ki hadi ya kalk gidelim. Hoca efendinin sabah namazına kalkacak. Burada imam sorumluluğu var. Zar zor kaldırdım diyor. Geldik diyor şehzade başına kadar. Dedi ki diyor ben bu hoca efendiye doyamadım. Gel bir daha gidelim dedi diyor.
Dönse gayip olur mu?
Ya ayıp olur mu diyor. Şimdi dolayısıyla esas Nurettin Topçu Hoca böylesine müstesna bir şahsiyet. Onu esas sizden dinlemek,
Estağfurullah.
dinleyicilerimiz açısından da benim kendi açımdan da çok izleyicilerimiz açısından da önemli diye. Buyurun İsmail
Eyvallah.
abi.
İrfan hocam, Abdülaziz Efendi'ye intisabından kapıyı açtınız. İsterseniz oradan
Evet.
devam edelim bir şekilde. Nurettin Bey'in Paris'e gitmeden önce tasavvufi bir tanışıklığı, neşvesi olup olmadığına dair hiçbir bilgimiz yok. Muhtemelen de yoktu. Olsa bir şekilde bunun kırıntı bilgileri olurdu. Yalnız Paris'te doktora tezi sırasında mistisizmle ve tasavvufla ciddi olarak uğraşmaya başlıyor. Ve orada Massignon'la tanışıyor.
Anne-Marie Schimmel'le tanışıyor herhalde.
Anne-Marie Schimmel'le tanışıklığı yok. Yok bildiğim mu? Kadarıyla fiilen ama, evet, ama eserlerinden evet. Muhtemelen yararlanıyor. Hatta kendisi mi istiyor yoksa Adnan adı var mı istiyor? Adnan adı varla Massignon'un arası çok iyi. Özel sohbetlerde bulunuyorlar. Adnan adı var üzerinden Massignon'la tanışıyor. Muhtemelen Nurettin Bey talep ediyor bunu. Çünkü İsyan Ahlakı diye Türkçe'ye tercüme edilen tezini hazırlıyor. Ve orada tezinin sonunda malumunuzdur. Son faslı, son kısmı Hallacı Mansur üzerinden koyuyor. Evet. Ve tezi işte Enel Hak'la bitiyor. Dolayısıyla Paris'te İslam tasavvufuyla, Hristiyan mistisizmiyle de İslam tasavvufuyla da tanışıyor ve tezin de bunu bir şekilde ele alıyor. Umumiyetle şöyle bir yanlış bilgi var. Nurettin Bey Paris'ten döndükten sonra dini hayatla, tasavvufla hiçbir ilgisi yoktu. Bu çok yaygın bir bilgidir ve yanlış bir bilgidir. İşte Abdülaziz Efendi'ye onu tanıyınca işte felsefi şüphelerinden arınıyor falan filan. Bunlar aslında yazdıklarını takip ettiğimiz zaman da doğru değil. Çünkü Nurettin Bey Türkiye'ye 34'te dönüyor. Abdülaziz Efendi ile tanışıklığı 1945. Yani arada
11 sene bir zaman var.
Yukarı. Ve bu arada hocanın yazdıkları ortada yani. 39'da Hareket Dergisi'ni çıkarmaya başlıyor. Tezi var. 34'te bitirdiği tezi var. Fakat hoca kendisi bunları anlatmamakla beraber ben Deniz şahsen şöyle düşünüyorum. Hoca tasavvufun teorik tarafıyla ilgileniyor ciddi olarak. Mistisizmle zaten ilgileniyor. Bunu yaşayan bir büyük arif insanla müzakere etmek istiyor muhtemelen. Zaten evet. Kendisi felsefeci, ahlak çalışıyor falan. Evet. Ve 1945'i tekrar hatırlatalım. Yani 1945 Abdülaziz Efendi tanışmaları. Vefatı 1952.
1952 evet.
Evet. Dolayısıyla 7 yıllık evet. Bir yakın hukukları var. Çok enteresandır. Nurettin Bey'in Celal Hoca gibi bir kısım arkadaşları hakkında vefatlarını müteakip yazdığı çok az sayıda fakat çok kıymetli yazılar var. Bunları vefatından sonra biz Millet Mistikleri adı altında bir araya topladık. Hoca çünkü bu Millet Mistikleri ifadesini Remzi Oğuz'dan başlayarak çok kullanırdı. Fakat Abdülaziz Efendi için yazdığı yazıyı hocam bir vefat yazısı gibi değil, bir hikaye gibi yazıyor.
Ya, evet.
Bu çok enteresan bir şey. Ve niçin böyle bir tercihte bulunduğuna dair kimse soru sormamış. Bu konuda da hiçbir bilgimiz yok. Malumunuz Taşralı onun hikaye kitabı. Orada Yıldırım'ın huzurunda diye uzun bir hikaye var.
O da ayrı, bir, bu, ayrı bir güzel şey.
Evet, Abdülaziz Efendi'nin vefatıyla başlıyor. Ve bir Bursa yolculuğu, maddi bir yolculuk mu, bir rüya mı o da belli değil. Edebi bir eser olduğu için, bir hikaye tarzında yazıldığı için böyle bir şey var. Fakat hocanın ondan sonra tasavvuf, İslam tasavvufu, vahdet-i vücut konusunda yazdıklarında iki yerde açıkça Abdülaziz Efendi'nin adını zikrediyor. Ama muhtemelen o metinlerin tamamının büyük çoğunluğunun satır aralarında Abdülaziz Efendi'den kalma birçok bilgi, ihsas, işaret,
sohbet kırıntıları
vardır büyük bir ihtimalle.
Çünkü öyle demiş.
Evet.
Eğer ben Abdülaziz Efendi'yi tanımasaydım peygamberimi tanıyamazdım. Evet. gerçekten Abdülaziz Efendi İslam ahlakını, Muhammedi ahlakı yaşayan bir adam. Mesela maaşı hiç mutfağa harcamamış eve.
Evet, öyleymiş.
Maaşını tutuyor. O zaman harf inkılabı olduktan sonra 120-125 tane şey topluyor. Zeki çocuk. Onları gündüzleri resmi okula gönderiyorlar. Geceleri ve hafta sonları bunlara bu dini eğitim sönük kalmasın diye onları eğitiyor. Bu maaşla eğitiyor. Ama hanımı ve kızı bunlar da gidiyorlar pazardan yün alıyorlar, eğiriyorlar, çorap, kazak veriyorlar. Bunları satarak evin geçimini temin ediyor. Böylesine enteresan bir şey.
Evet.
Tek ayakkabı var. Abdülaziz Efendi dışarı çıktığı zaman o giyermiş. Eğer dışarı çıkması gerekiyorsa yenge hanım giyermiş. Bu kadar da böyle bir hassasiyet.
Evet.
Bu samimiyeti hoca sık sık da dillendiriyor.
Evet.
O yüzden esas buradan bizim Nurettin Topçuoğlu hoca gibi ki mesela o Abdülaziz Efendi keşke yaşım genç olsaydı da şu üniversiteler arasında üniversite öğrencisi olup onları doğruya ve güzele çağırsaydım diye böyle bir şeysi de var Abdülaziz Efendi'nin.
Evet, Nurettin Bey'e bu istikamette tavsiyeler de var. Mesela hem Erzurum Üniversitesi'nden Nurettin Bey'e teklif geliyor, hem Ankara İlahiyat'tan teklif geliyor. Hatta Ankara İlahiyat'tan teklifi Remzi Uğuz Arık getiriyor. Malum oranın ilk hocalarından biri Ankara
evet.
İlahiyat kurulduğu zaman. Fakat Abdülaziz Efendi diyor ki senin işin burada ve burada talebe okutacaksın. Şey de öyle. Nurettin Bey'e özellikle 60 ihtilalinden sonra daha öncesi de var bunun. Yani siyasetle talepler söz konusu olduğu zaman bunu da zikredermiş. Yani bana Abdülaziz Efendi sen burada duracaksın, burada talebe yetiştireceksin.
Şimdi dedi,
derdi.
Ben kendi şeyimi söyleyeyim. İslam Enstitüsü'nü bitirdik biz. İmamım Topkapı'da. Edebiyat Fakültesi'nde de devam ediyoruz. O da bitmek üzere. Ben gittim Hacı Mehmet Efendi Hazretleri'ne dedim. Efendim dedim öyle böyle. Enstitüsü'de bitirdik. Gönlüm bir sahil bir kasabasında imamet ve hitabet görevine devam etmek istiyor. Ne buyurursunuz dedim. Kafamda şöyle bir şey var. Bodrum veya Marmaris'te bir imamlık alalım. Orada işte şey de yapalım. Bir turistik bir eşya dükkanı da açarız. Bir de sesim de güzel iyi Mevlid Hatim okurum. Yani orada biz köşeyi de döneriz rahat ederiz. Böyle bir hesap var. Kayserlilikte var ya sen. Hoca Efendi Hazretlerine gittim. Hoca Efendi'ye arz ettim. Dedi ki sen dedi çok kolayı tercih ediyorsun dedi. Müslümanın yeri kalabalıktan kaçmak değil. Aksine kalabalıkların arasına karışarak çay şekeri gibi onların arasında da eriyip kaybolmamak ama onların önüne geçerek bu kalabalığı Allah'ın doğru dediği yola iletmektir dedi. Sakın ola İstanbul'dan dışarıya çıkmak yok dedi. Ve ben o kadar uğraştım çıkamadım. Aynı Abdülaziz Efendi nasıl söylemişse Nurettin Topçu Hoca Hacı Mehmet Efendi Hazretleri de benim için yok dedi. İstanbul'dan dışarıya çıkmak yok dedi. Enteresan.
Evet.
Büyüklerin böyle bir şeyleri var.
Böyle bir evet hem ne diyelim ön bilgileri, hisleri.
Öngörü diyelim, firaset mi diyelim evet. Tabii.
Hem tabii. De tabii işaretleri, yönlendirmeleri.
Tabii.
Bir şeyi daha hoca değil de Nurettin Bey değil de arkadaşları anlatırmış. Nurettin Bey'le daha çok birebir sohbet edermiş. Yani mecliste de bulunurmuş tabii. Fakat özellikle gece geç vakit birebir sohbetler ederlermiş. Ali Birinci abimiz Nurettin Bey'den naklediyor. Ben kendisinden duymadım. Bir sohbetinde Nurettin Bey şey demiş. Sorduğum sorular dolayısıyla Abdülaziz Efendi bir gece esprili olarak şey demiş. Ya Nurettin Hoca benim aklıma da şüpheyi soktun. Böyle bir şeyde bulunmuş yani. Artık sorular neydi onları bilmiyoruz.
Tabii hoca çok sorgulayıcı.
Evet.
Ve gerçekten hem ariz hem amik eski tabirle bir meseleye vukufu ön plana alan bir düşünce dünyası.
Biraz da mesleği itibariyle tabii. Böyle tabii.
Tabii. Ama tabii Nurettin Topçu Hoca'nın esas bizim çağdaş İslam düşüncesinin gelişimindeki köşe taşılarından birisi.
Evet.
Biraz da işin bu yönüne geçsek ne olur?
Olur.
Abi.
Şimdi İrfan Hocam Şahsen Bendeniz'in hususen önemsediği birkaç husus var. Nurettin Bey'in çağdaş Türk düşüncesine, Türkiye'deki çağdaş İslam düşüncesine katkıları.
Evet.
Hatta bir kısmı istisnai katkı bile diyebiliriz. Bunlardan biri de bence tasavvuf düşüncesiyle alakalı. Yani Nurettin, siz de çok iyi biliyorsunuz.
Belki de birincisi.
Evet.
Belki de birincisi.
Belki.
Abi. Yani bu ta şeyden başlayan, Paris'ten başlayan,
evet,
Nurettin Topçu Hoca'nın düşünce dünyasında başlayan bir şey.
Hı hı.
Oradan işte günümüze kadar uzanıyor da.
Evet.
Dolayısıyla bir de hiç yerinde duramayan bir insan. Mesela ahlakı güzel yaşamak yetmez. Ahlaksızlığa da mani olmak gerekir diyen bir insan.
Evet.
Hatta İhsan ahlakının temel prensibi zannediyorum herhalde şeyden, Mecelle'nin bir kaidesinden çarpmış. Def-i mefasit, celb-i menafiden evladır diye. Yani kötülükleri engellemek, iyilikleri getirmekten daha önemli. Önce kötülükleri kovalayalım ki onun yerine iyilikler gelsin anlamında.
Bir temizlik faaliyeti
yapalım. Tabii böyle bir şey.
Evet.
Dolayısıyla Nurettin Topçu Hoca gerçekten muhteşem bir figür bizim açımızdan.
Evet. Şimdi burada hocam etkilendiği zevattan biri de Celal Hoca.
Evet. Ya.
Şimdi Celal Hoca ehli tarik biri olmasına rağmen aslında İzmirli İsmail Hakkı ekolünü sürdüren ve kelam ağırlıklı, hatta yeni kelam ağırlıklı. Malumunuz yeni kelam biraz dar bir kelam,
evet,
anlayışıdır. Biraz yeni selefiliğe çalar. Celal Hoca aslında böyle bir çizgi üzerinde bir İslam ve din anlayışına sahip. İmam Hatip okullarının da bu istikamette kurulmasını düşünüyor. Malum İmam Hatip okulu konusunda da Nurettin Bey'le uzun çalışmalar yapıyorlar. Özellikle müfredat üzerine, işte derslerin dağılımı, konular vesaire söz konusu olduğu zaman. Şimdi Celal muhtemelen Abdülaziz Efendi'den sonra itibar ettiği en büyük hoca
ya Celal Hoca.
Celal Hoca.
Evet. Hele ilimde.
İlimde.
İlimde, evet.
Evet. Şimdi Celal Hoca'nın böyle bir vurgusu, böyle bir düşüncesi olmasına rağmen Nurettin Bey'in İslam din yorumu ve anlayışı en üste tasavvufu,
evet,
yerleştiren ve bunun üzerinden kelamı tenkit eden bir yapıya sahip düşünce dünyası. Yani Nurettin Topçu bir kelam mütehassısı değil.
Tabii.
Fakat özellikle işte irade bahislerini zaman zaman tartışan biri olarak burada işte kelamın iradeyi ikiye bölmesine, varlığı ikiye bölmesine karşı
tam bir vahdet-i vücut, evet, tasavvuf anlayışı.
Evet. Bunu İslam'ın anlaşılması açısından çok ciddi bir problem olarak görüyor ve dolayısıyla burada İslam ve din yorumu söz konusu olduğu zaman tasavvufun en üst yorum olarak ele alınması gerektiğini söylüyor. Nurettin Bey kendisinden çok az bahseden bir insan olduğu için mesela bu meseleleri Celal Hoca ile nasıl tartıştılar? Celal Hoca bu konuda neler söyledi?
O
bunlara dair
verdi?
Bir şey bilmiyoruz. Halbuki Celal Hoca hakkında çok uzun bir yazı yazdı malumunuz vefatından sonra. Bunların bir kısmına da temas ediyor. Çok usulüne uygun olarak. Fakat bunları anlatmıyor. Çünkü Celal Hoca da o çok, çok bariz bir şey. Maalesef henüz Celal Hoca'nın notları, ders notları yayınlanmadı. Bunlar yayınlandığı zaman bunları biraz daha göreceğiz inşallah. Bugüne kadar tam göremedik. İşin böyle bir tarafı var. Daha da önemlisi İrfan Hocam, sizin ihtisas sahanız, bunu biliyorsunuz. Çağdaş İslam düşüncesi tasavvufla kendi arasına mesafe koyan bir düşüncedir.
Evet, evet.
Çeşitli sebeplerle ve çeşitli kademelerde. Yani bir kısım tasavvuf neşvesi olan insan bile İslam'ın geleceğini orada görmediği için bu tarafı sansürler.
Es geçmiş.
Es geçer. Sansürler hatta.
Şimdi Sayın Hocam, sohbetinizi böyle balla keserek sözünüzü.
Tamam.
Birinci bölümün sonuna geldik.
Eyvallah.
Ama bu kaldığımız yerden unutmayın,
tamam,
lafınızı devam edelim.
Eyvallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, İsmail Kara Hocam'la Nurettin Topçu Hoca'yı konu alan sohbetimizin birinci bölümünü noktaladık. Ama kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın. Lütfen sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, İsmail Kara Bey'le devam eden o tatlı sohbeti tekrar başlatıyoruz. Sayın Hocam, yani sözünüzü balla kestik ama inşallah unutmadık. Çok güzel bir noktaya geldik çünkü.
Evet.
Yani çağdaş İslam düşüncesi tasavvufla arasına bir mesafe koymaya çalışmış.
Evet.
Ama Nurettin Topçu Hoca'da da esasında bunu izale etmenin evet. hep sevdasında olmuş
evet.
bir gönül adamı.
Burada evet. burada Nurettin Bey'in ana fikriyatı istisnai bir yerde duruyor. Yani Nurettin Bey sadece tasavvuftan bahsetmekle sınırlı olan bir mütefekkir yazar değil. Doktora tezinden itibaren tasavvufu merkeze alan ve dinin en üst yorumu olarak
görüyor.
Mütalaa eden biri. Esas itibariyle kendisi ahlak felsefecisi, ahlak filozofu da diyebiliriz, bir mazuru yok. Dolayısıyla ahlak düşüncesini de, isyan ahlakı fikrini de bu çizgi üzerinde konumlandırıyor. Türkiye'ye döndükten sonra tezinde sadece Avrupa'da o sırada en yaygın olarak araştırılmış bir kişi olduğu için Hallacı Mansur'la anlatıyor bu isyan ahlakı fikrini. Türkiye'ye döndükten sonra Mevlana, Yunus Emre başta olmak üzere bunlar üzerinde de yazıları var, birçok yazısı var. Onları Mevlana ve Tasavvuf adı altında bir kitapta toplamıştık, malum haliniz.
Muhteşem bir şey.
Evet.
Yani mesela benim nazarımda Nurettin Topçu Hoca'yı şekillendirdiğim o kitaptır.
Evet.
Mevlana ve Tasavvuf.
Evet.
Gerçekten güzel. Allah razı olsun sizden.
Evet. Cümlemizden inşallah. Şimdi 1960'lı yıllarda Tahir-ül Mevlevi'nin Mesnevi Şerhi basılacak. Takdim yazısı Nurettin Bey'e yazdırılıyor. Halbuki o yıllarda Mesnevi Şerhi'ne takdim yazısı yazacak birçok insan var. Yani tasavvufun içinden gelen birçok zevat var. Ben bunu çok merak etmiştim. Bu nasıl oluyor diye. Yani tasavvufun merhaleleri diye Mevlana ve Tasavvuf kitabına giren hocanın çok mühim yazılarından biridir malumunuz. Sonra bunu o kitabı neşreden Özçimi'ye sordum, Konyalı. Dedi ki bunu ben talep ettim ama hocadan. Bu sadece benim fikrim değildi. Danıştığım, o da ehli tarik bir zattı malumunuz. Danıştığım arkadaşlar, çevremdeki insanlar da böyle söylediler. Hocaya da teklif ettik ve hoca işte o yazıyı, o güzel yazıyı yazdı demişti bana. Şimdi o dönemde tasavvufla ilgilenen yazar, düşünür insanlar var. Fakat İslam yorumunu tasavvuf üzerinden temellendiren Nurettin Bey'le mukayese edebileceğimiz başka bir mütefekkir
yok,
yok gibi.
Yok, doğru.
O bakımdan bu çağdaş İslam düşüncesi, çağdaş Türk düşüncesinde Nurettin Bey böyle bence istisnai denebilecek bir yerde duruyor bu bakımdan.
Nurettin Topçu hocamızla Hilmi Ziya Ülken arasında nasıl bir bağ var?
Şimdi Hilmi Ziya Ülken'le çok erken yaşlarda tanışıyorlar. Lise yıllarına dayanıyor. Fakat hukukları Paris'ten döndükten sonra gelişiyor diyelim. Hilmi Ziya Bey 40'lı yıllarda, 30'lu yıllarda başlıyor. Fakat bir Almanya'ya gidiş gelişi var. Nurettin Bey'i başında bulunduğu sosyoloji kürsüsüne ahlak hocası olarak almak istiyor. Hatta bunun için Nurettin Bey'in doçentlik tezi hazırlamasını talep ediyor. Yani sadece doktoranla değil, doçentlik tezin de hazır olsun. Doçent olarak
alalım
buraya diye. Sizi alalım. Şimdi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe bölümü de var aslında. Fakat felsefe kürsüsü o yıllarda Nurettin Bey'i kabul edecek bir karakter de değil.
Evet.
Sosyolojiyle felsefe de iç içe o yıllarda. Hilmi Ziya Bey de sosyolojinin başında. 1933 yılından itibaren. Resen oraya hoca atanıyor. O yıllarda biliyorsunuz.
Tabii tabii.
Akademik kariyeri olmasa
evet.
da.
Evet.
Resen doçent olarak, profesör olarak atanıyor işte. Tanpınar da öyle atanıyor. Dolayısıyla Nurettin Bey doçentlik tezi hazırlıyor. Bergson üzerine. Ve bu Edebiyat Fakültesi'nde tez olarak kabul ediliyor. Fakat Hilmi Ziya Bey'in bütün gayretlerine ve çabalarına rağmen Nurettin Bey'in Edebiyat Fakültesi felsefe grubuna hoca oluşu engelleniyor. Hem fakülte profesörler kurulu tarafından hem de
üniversite
senatosu tarafından.
O zaman bizim akademik dünyada çok bir kas sistemi vardı sanki.
Evet.
Kolay kolay hiç kimse orayı delip de içeriye giremez. Ve bu yüzden işte bu tip insanları hep dışlamışlar.
Hı hı.
Nurettin Topçu. Ondan sonra İstanbul İmam Hatip'e
evet.
gelmesi var. Evet. Bizim Yüksek İslam Enstitüsü'ne gelmesi var hocamız.
Evet. İstanbul İmam Hatip'e malum ek ders
evet.
hocası olarak gidiyor. O yıllarda İstanbul Erkek Lisesi'nde hoca. İstanbul İmam Hatip Okulu'na hoca olarak gidiyor. Zevkle gidiyor tabii. Onun için ilk nesil
evet.
Nurettin Bey'in talebesi oluyor. Birkaç nesil. 60 ihtilaline kadar aslında.
Evet.
Çünkü İmam Hatip 51'de açılıyor ama 55 yılına kadar Nurettin Bey'in okutacağı dersler yok.
Yok evet.
Çünkü bu dersler malum 6. 7.
Evet.
sınıfta.
Evet.
Ve hoca 55-56 yılından başlıyor. Dinler tarihi okutuyor. Sadece felsefe grubu değil. Din psikolojisi de okutuyor hoca. Fakat 60 ihtilali İmam Hatip Okulu'ndaki derslerine son veriyor.
Ya.
Tekrar.
Gene aynı şey.
Aynı şey evet. 60 ihtilali hocanın hem İstanbul İmam Hatip Okulu'ndaki hem de Robert Kolej'deki ek ders ücretli derslerine son veriyor. Ve ondan sonra da bir daha İmam Hatip Okulu'nda hocalığı gündeme gelmiyor. Aslında hoca ondan sonra da 14 yıl
tabii.
hocalığa devam ediyor.
Ama ondan sonra da herhalde dergaha çok ve Hareket Dergisi'ne çok önem verdi herhalde hoca.
Hocam şöyle, belki şu anda bakmak lazım. Belki o derslerin hocası geldi İstanbul İmam Hatip'e.
Evet.
Yani İstanbul İmam Hatip'ten hocalık talebi gelseydi Nurettin Bey bunu
yok,
büyük bir ihtimalle reddetmezdi.
Hiç reddetmezdi.
Çünkü eserlerinde din adamlarını çok tenkit etmiş olmakla beraber bu yeni yetişecek din adamlarının tarzı, anlayışı konusunda çok önemsediği bir meseleydi tabii. bu. Ama bunu bilmiyoruz. Yani talep geldi mi? Gelmediyse niçin gelmedi?
Yine o günün atmosferi,
evet.
ister siyasi atmosferi deyin, ister ne dersek diyelim.
Evet.
O zaman Nurettin Topçu Hoca gibi işte 60'tan sonra son verilmiş, tekrar böyle bir insanı çağırmaya biraz da cesaretli adam olmak lazım. Yani
evet.
zannediyorum bazı şeyler var ama.
Tabii bürokrasi de var
ama
hocam.
Ama hoca hiç boş durmuyor yalnız.
Eyvallah.
Yani esas tarafı o bizim
Eyvallah.
Açımızda.
Tabii. Bir şey daha var o arada hocam. Emin Işık Hoca da bunu anlatıyor.
Evet.
Ben biraz teferruatını da kendisinden öğrenmek istedim. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne hoca olması için de bir çaba sarf ediliyor. Kemal Edip Kürkçüoğlu'nun müdürlüğü zamanında.
Evet.
Fakat o da olmuyor. Yerine Osman Pazarlı'yı
evet.
atıyorlar. Yani aslında hocanın konumunu bilen bürokrasi veya neyse artık
gizli
karar
bir,
vericiler.
Gizli bir el.
Evet.
evet. Gizli bir el engelliyor.
Evet.
Yani.
Emin Hoca bunu mufassal olarak
evet.
anlatmıştı. Allah rahmet eylesin. Onu da rahmetle yad eder.
Allah rahmet eylesin.
Amin.
esas bu bölümde bu düşünce dünyamızda mesela marif davamız diye müthiş evet. bir şeysi var. Evet. Nurettin Topçu Hoca'nın. Evet. Hatta toplumun kalkınmasını hep eğitime odaklar hoca. Hı hı. Tabii bu eğitimin neresinden başlayalım, nasıl yükselelim dediğinde sizin de ifade buyurduğunuz gibi esas işin krema tabakası tasavvuf.
Evet.
Yani İslam düşünce sistemini dizayn ederken en tepede tasavvuf var.
Evet.
Bu sadece belki de tasavvufun laf ebeliği değil.
Tabii.
Gerçek manada da yani yaşanan bir tasavvuf, yaşayan bir tasavvuf. Bu bakımdan zaten Abdülaziz Efendi o bakımdan çok fazla ilgisini çekmiş hocanın. Evet. Yani söylediğini yaşayan, yaşadığını söyleyen bir adam. Evet. Bu anlamda neler söyleyebiliriz İsmail abi?
Şimdi hocam Türkiye'nin marif davası hocanın din eğitimi dahil olmak üzere. Kitabın içinde eğildiği konulardan biri de din eğitimi.
Evet.
Burada aslında İmam Hatip okullarıyla, Yüksek İslam Enstitüleriyle olan irtibatını da satırlarında görebiliyoruz. Hoca aslında 40 yıl hocalık muallimlik yapmış olmasına rağmen Türkiye'de hem eğitim sistemini hem de müfredatı özellikle sosyal ilimler felsefe dahil olmak üzere sosyal ilimler müfredatını bu arada din dersleri müfredatını muhtemelen çok ciddi bir şekilde tenkit eden müellif olmak bakımından da hususi bir yerde duruyor. Türkiye'nin marif davası bu son yıllarda öğretmenler tarafından biraz da bakanlığın teşvikiyle aslında çok okunuyor, müzakere ediliyor. Bu müzakerelere ben de bazılarına davet ediliyorum ve gidip birlikte konuşuyoruz. Şimdi burada hocam Türk eğitim sisteminin hala muhtemelen ciddi problemlerinden biri. Nurettin Bey bir eğitim sisteminin önce bir eğitim düşüncesine bir hatta eğitim felsefesine istinad etmesi gerektiğini gündeme getiriyor. Ve bu çerçevede diyor ki Türk eğitim sisteminin Cumhuriyet döneminde Türkiye'yi taşıyacak bir eğitim düşüncesi ve felsefesi olmadı. Bunun kurulması lazım. Birincisi bu. Yani marif sisteminde bunun üzerine ciddi olarak duruyor. İkincisi, bu eğitim düşüncesi ve felsefesinin bir devamı olarak bir eğitim kurumları sistemi ortaya çıkması lazım. Bu eğitim kurumlarının aynı zamanda binası, mimarisi, çevresi dahil olmak üzere bu fikirle irtibatlı bir karaktere sahip olması lazım. Hatta orada şey örneğini veriyor. İşte medrese bizim klasik eğitim sistemimizin kendisine mahsus bir mimarisi vardır. Biz modernleşme döneminde kurduğumuz mekteplerin bir mimarisini gerçekleştiremedik. Bunun da sebebi onun evet. üstünde olan fikrin ve felsefenin olmayışı. Üçüncüsü de eğitim sisteminin bir üslubu, bir dili olması lazım. Üç kademeli olarak bu marif sistemini ele alıyor. Ve buradan hareketle hocam belki konuştuğumuz konularla da alakalı olarak eğitimin kademelerinde ilkokul düzeyinde esas yapılması gereken şey çocuklara bilgi yüklemek değil, bir his ve kalp terbiyesi gerçekleştirmektir diyor. Bu his ve kalp terbiyesi hocam modern eğitim sisteminin Türkiye'nin büyük ölçüde kaybettiği bir şey.
Hiç dikkate almadığı bir şey yani.
Evet.
Hiç yok.
Şöyle söyleyelim hocam, bilmiyorum siz de katılırsınız belki. Bir his eğitimi varsa eğer bu milli dil üzerinden yapılıyor. Evet. Diyelim ki vatan millet sevgisi. Fakat bunun yükseldiği bir alan yok
evet.
büyük ölçüde. Onun için
lafta kalan bir şey.
Evet. Yani gelişmeye müsait.
Evet.
Yoksa ilkokul düzeyinde çocuklara vatan millet sevgisi aşılamak bu his eğitimi açısından yaban atılacak bir şey değil. Ama kademesi yok. Ya, çocuk bir müddet ya, sonra ondan kopuyor.
İsmail'ciğim şimdi hissi selim diyorlar. Kalbi selim diyorlar. Aklı selim diyorlar. Evet. Zevki selim diyorlar. Evet. Ya bunların ki Nurettin Topçu Hoca'nın nasıl bizim marif davamız bir temele, bir evet. düşünceye dayanmalı önce.
Evet.
Şeyde de bütün marifi de tam ilk öğretime dayayarak göstermek evet. gerektiğine
evet.
inanıyor.
Evet.
Çok önemli bir iş.
Çok önemli bir iş.
Tabii.
Ve burada şeyle başlıyor. Evet. Yani his ve kalp
tabii.
eğitimi.
Evet.
Onun için de merkeze aldığı ders aslında tabiat ve insan sevgisi. Evet. Tabiat sevgisi üzerinde de Nurettin Bey çok durur. Kendisi de bir tabiat aşığı bir insandır aynı zamanda. İstanbul'un suları başta olmak yok, üzere.
Gelirmiş de Çamlıca'da otururmuş
evet.
saatlerce. Boğaz'ı seyreder, Çamlıca'yı evet. seyreder.
Evet. Öyleymiş yani güneşin doğuşunda evet. çıkar,
evet.
batışında dönermiş.
Evet.
Tabii o sıralar bizim talebelik yıllarımızda da öyleydi. Ya, siz de çok iyi bilirsiniz. Ya. Çamlıca Tepesi bomboş.
Tabii hiçbir şey yok.
Şimdi sabahtan akşama kadar bekleyeceğiniz orada...
Yer yok, bir şey yok, imkan yok.
Evet. Bu kalmadı.
Evet.
İkinci kademede hocam yani orta lise eğitimi sırasında hocanın öne çıkardığı şey akıl terbiyesi. Özetlemek mümkünse eğer diyor ki bu his ve kalp terbiyesinin üzerine mutlaka bir akıl terbiyesi işte, gelmesi lazım.
Yani bu hissi selimden
evet.
kalbi selime, kalbi selimden
aklı selime.
Böyle bir yükseliş trendi yükseliş. Gösteriyor.
Evet. Ve burada da talebenin işte muhakeme, mukayese fikirleriyle irtibata geçmesi. Burada tabii felsefe dersleri dahil olmak üzere mesela sanat tarihi, sanat fikri ve sanat tarihi derslerini, edebiyat derslerini çok önemli bir şekilde anlatıyor. Ve üniversite üstü düzeyi diyelim. Burada da ihtisastan bahsediyor. Hocanın aslında Türkiye'nin Marif davasında ve başka kitaplarında en çok yazı yazdığı ve sert bir şekilde tenkit ettiği alanlardan biri de üniversite. Türk üniversite sistemi. Bugün de aslında bu sistemin felsefi problemleri devam ediyor.
Yani aynen.
Bunları
aynen bu, devam ediyor evet. maalesef.
Çünkü hocam bu eğitim sisteminin en üstünde olması gereken eğitim düşüncesi, eğitim felsefesi konusunda.
Evet.
Sistemi aşağıdaki yapıyı çalıştıracak büyük bir mesafe kat edemedik. Maalesef. Aşağıda yaptığımız iyileştirmeler var. Ama evet. bu iyileştirmeler sistemin bir bütün olarak iyileşmesine imkan vermiyor.
Şimdi sözümüzün, sohbetimizin sonuna doğru geldik hocam. Tabii şimdi ifade buyurdunuz. Ama bana göre bugün siz katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum ama yaygın üniversite yerine artık özgün üniversite yani dar alanda ama derinliğine çalışan uzmanlaşmış üniversitelere evet, ihtiyaç var gibi ihtiyaç geliyor. Var, yani evet. Şimdi her alanda at oynatan üniversite yerine hı hı. ama belli bir sahaya odaklanmış hı hı. üniversitelerin herhalde evet. Topçu hocamızın dünyasında da böyle bir ihtisasa uzmanlığa önem veren anlayışının bugüne yansıması böyle olmalı diye düşünüyorum evet, şahsen
olabilir.
Ben. Şimdi biz de şimdi üniversitelerde uğraşıyoruz.
Eyvallah.
O yüzden bunu da görüyoruz gerçekten.
Eyvallah.
Sayın hocam elinize dilinize sağlık.
Estağfurullah hocam.
Yani burada
beraber sohbet
Nurettin Topçu hocamızı yad ettik.
Eyvallah.
Değerli dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin de huzurlarına getirdik. Gerçekten örnek alınması gereken bir ilim adamı, bir fikir adamı. Aynı zamanda hepsinden önemlisi çile sahibi bir dava adamı.
Evet. Evet.
O yüzden kendisine burada tekrar mübarek iftar akşamında rahmet diliyoruz hocamıza.
Eyvallah. Allah rahmet
eylesin. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri İsmail Kara hocamızla bal tadında devam eden bu sohbeti burada istemesek de noktaladık. Bir başka Ramazan akşamında, bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.